Ayrım 21.
Sayfa 113. Maddenin ilk fıkrasında yer verilen suç ve cezanın yasallığı ilkesi, nullum crimen nulla poena sine lege ile işlendiği zaman yasada suç olarak düzenlenmemiş bir eylemden dolayı kimsenin suçlanamayacağı ve işlendiği anda o eylem için öngörülmüş cezadan daha ağır bir ceza verilemeyeceği kastedilmektedir. Bu ilke sözleşmenin mutlak koruma alanlarından birini oluşturmaktadır. Sözleşmenin 15. maddesinde düzenlenen savaş veya ulusal yaşamı önemli ölçüde tehdit eden diğer kamu düzeni tehlikelerinin varlığında dahi durdurulamaz veya kısıtlanamaz. Dipnot Tavernier, L'actualité du principe de non-rétroactivité dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, sayfa 131. Sözleşme organlarının kararlarına göre, maddenin uygulama alanını teknik anlamda suç ve ceza ilişkileri oluşturmaktadır. Bu nedenle ilke olarak disiplin suç ve cezaları, mahkumiyet niteliği taşımayan geçici önlemler, emniyet önlemleri maddenin uygulama alanı dışında kalır. Aynı şekilde yabancıların iadesi suç ve ceza ilişkisi olmayıp bir adli yardım önlemi olması nedeniyle 7/1'in uygulama alanı dışında kalır. Dipnot Kararlar için bakınız Velu Ercek AGE sayfa 512, Şariye AGE sayfa 138, Dişkov AGE sayfa 479. Bununla birlikte sözleşmenin 6. maddesinin koruma amacı içerisinde kalan idari ve disipliner nitelikli yaptırımların da Disciplinary and Administrative Convictions 7. maddenin uygulanabilir olduğu söylenebilir. Dipnot Dişkov AGE sayfa 479. Maddede geçen yasa ibaresinin mutlaka organik ya da biçimsel anlamda yasa olması gerekmeyip yazılı bir metne dayanmasa da veya hangi organ tarafından yapılmış olursa olsun maddi anlamda yasa genel, objektif, sürekli, kişilik dışı unsurları taşımak kaydıyla yasa anlamına gelmektedir. Ancak hangi nitelikte olursa olsun, sözleşmenin yasa ibaresine yer verilen diğer konularda olduğu gibi, 7. maddede de aranan yasanın açık, ulaşılabilir, içeriği hakkında bir hukuk yardımı almaksızın bilgilenilebilir olması gerekmektedir. Çünkü yasanın bu özellikleri, hukuk devletinin temel özelliği olan kişilere hukuk güvencesinin sunulması gereğinin bir sonucudur. Suç ve ceza alanı açısından bunların daha da önem taşıdığı açıktır. Bu özelliklere sahip olmak kaydıyla demokratik toplum düzenine aykırılık oluşturmayan, sözleşmenin amacıyla örtüşebilen her kural, ister yazılı olsun ister olmasın, ister içtihat olsun yasa koşulunu gerçekleştirmiş olacaktır. Dipnot Malone, İngiltere 28-1984 A82-PR67 Leander, İsveç 26-3-1987 A116-PR64 CW, İngiltere 22-11-1995 A335-B-PR35-36 Ayrıntılı bilgi için bakınız Velu Ercek AGE sayfa 512'den 515'e, Renucci AGE sayfa 172'den 174'e, Şariye AGE sayfa 139'dan 140'a, Tavernier, L'actualité du principe de non-rétroactivité dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme sayfa 131. Maddenin ikinci fıkrasında yukarıda açıklanan ilkeye bir istisna getirilmektedir. Dipnot Şariye AGE sayfa 141, Velu Ercek AGE sayfa 517, P. Roland, Artikel 7, La Convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article, sous la direction de L.E. Petit et Deco P.H. Imbert, deuxième édition, Economica, Paris 1999, sayfa 299, Gölcüklü Gözü Büyük. Bu fıkradaki düzenlemenin bir istisna getirmekten ziyade hukukun genel ilkeleri söz konusu oldukta, bu kuralın daha geniş bir yorumla daha yumuşak bir uygulamaya tabi tutulacağını ifade etmektedir. Bakınız Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 329. Buna göre maddenin ilk fıkrasında belirtilen suç ve cezanın yasallığı ve geçmişe yürütülememesi ilkesi, işlendiği zaman uygar toplumlar tarafından hukukun genel ilkelerine göre suç sayılan bir eylemden suçlanan bir şahsın yargılanmasına veya cezalandırılmasına engel oluşturmaz. Burada yer verilen uygar toplumlarca kabul edilen hukukun genel ilkelerine göre ibaresi belirsiz olmasına karşın sözleşmenin hazırlık çalışmaları açısından bakıldığında insanlığa karşı işlenmiş suçları amaçladığı anlaşılmakla birlikte günümüz açısından savaş suçları, soykırım gibi suçlar bu anlamda değerlendirilmektedir. Dipnot: Roland Article Set sayfa 299, Charrier AGE sayfa 141. Şu halde bu suçlar açısından geriye yürümezlik ilkesi sözleşmenin güvencesi içerisinde görülmemiştir. Belirtelim ki sözleşmenin bu hükmüyle hukukun evrensel kuralı haline almış bir ilkesi pek de açık olmayan bir ifadelendiriliş tarzıyla göz ardı edilmiştir. Bu ilkeden yararlanma bakımından suçlar ve suçlular arasında ayrıma gidilmesini sözleşmenin doğasıyla bağdaştırmak zor görünmektedir. G. Özel yaşam, aile yaşamı, konut ve haberleşmenin gizliliği hakkı. Dipnot: C. Rousseau, Article 8, Bölü 1, La Convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article, sous la direction de L.E. Petit et Deco P.H. Imbert, deuxième édition, Economica, Paris 1999, 305'ten 321'e, C. Naismith, Private and Family Life and Correspondence, The Birth of European Human Rights Law, Editör M. Salvia de M. E. Villager, Baden 1998, sayfa 141'den 164'e, Y. Arai, The Margin of Appreciation Doctrine in the Jurisprudence of Article 8 of the European Convention on Human Rights, NQHR, Volume 16, Bölü 1, 1998, sayfa 41'den 61'e, G. Yıldırım, L'interprétation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı Sempozyumu, 26-27 Eylül 2003, Ankara, http://www.yargitay.gov.tr/aihm/gulsenyildirim.html/(08.03.2004) Velu Ercek AGE sayfa 523'ten 570'ye, Dişkov AGE sayfa 489'dan 540'a, Jacobs White AGE sayfa 217'den 263'e. 1. Genel olarak sözleşmenin 8. maddesinin 1. fıkrası özel yaşamın gizliliği ve korunmasını düzenlemektedir. Ancak madde mutlak bir nitelik taşımamakta olup, ikinci fıkrasında sayılan nedenlere bağlı olarak sınırlamalar getirilebilmesine imkan tanımaktadır. Özel yaşamın korunması hakkına, sözleşme metni açısından bakıldığında, konut ve haberleşmenin korunması ile aile yaşamının mesleki yaşamın gizliliğinin korunması hakları girmektedir. Sözleşme organlarının içtihatları, çevre hakkının ihlalinden kaynaklanan kişisel zararlar ile aile yaşamı arasında ilişki kurmak suretiyle bu hakkı da bazı açılardan 8. maddenin koruma alanı içerisinde ele almaktadır. Sözleşmede özel yaşamın, ailenin, konutun ve iletişimin ne olduğu tanımlanmamıştır. Bu kavramlar da diğer kavramlarda olduğu gibi özerk bir yoruma tabidir. Dipnot, Dişkhoff AGE sayfa 504. Yani iç hukuk düzenlerinin bu kavramlara ilişkin tanımlarıyla bağlı kalınmaksızın değerlendirilirler. Sözleşme organlarının kararlarında bu kavramların dar bir içerikte ele alınmadığı, her olayın özelliklerine göre bu kapsam içerisine girip girmediği belirlenmektedir. 2. Özel yaşam kavramı. AİHK, özel yaşamı, bedeni ve manevi bütünlük, yabancı gözlerden uzak yaşamayı istemekten daha geniş bir kapsamda ele alarak, kişinin kendi kişiliğini geliştirmesi için hem cinsleriyle, özellikle duygusal ilişkiler kurmak ve devam ettirmek biçiminde değerlendirmiştir. Dipnot, AİHK, Y. Belçika, 13.5.1982, Rekno 8.962/80, DR 28, sayfa 112. Komisyonun özel yaşam kavramı ile ilgili kararları için bakınız. Naismith, AGM, sayfa 141-145'e. Mahkeme de bu yaklaşımı benimsemiş ve kişilerin toplumun diğer bireyleriyle ilişkilerini kurması ve geliştirmesi, kişiliğini özgürce oluşturması ve sürdürebilmesi alanı olarak tanımlamıştır. Dipnot, Burkhardt, İsviçre, 22.1.1994, A280, Stjerna, Finlandiya, 25.11.1994, A299B, nakleden Naismith, AGM, sayfa 144, DN19. Kısaca ifade edilecek olursa, Strasbourg organlarına göre özel yaşam, bireylerin toplum içerisinde özgürce kişiliğini kurma ve geliştirme hakkıdır. Right to personal development within society. Dipnot, Naismith, AGM, sayfa 143. Bu anlamda bireylerin cinsel yaşamına ilişkin bilgiler, psikolojik veya psikiyatrik her türlü tıbbi müdahalelere ait bilgiler, kan ve DNA testi gibi beden bütünlüğüne ilişkin bilgiler, bireylere ait ev, iş yeri ve araçlarına ait alanlardaki evrakları, posta, telefon, mail ve benzeri iletişim araçlarıyla yaptığı konuşma ve yazıları, ismi, şöhreti, yaşam tarzı, kimliği, sırlarına ait bilgi ve belgeler, transseksüalizm, özel yaşam kavramına dahildirler. Dolayısıyla bu alanlara ait bilgi ve belgelere, sözleşmeye aykırı olarak müdahaleler, bu maddenin ihlali olarak değerlendirilmektedir. Dipnot, bakınız, R. Coring, Julen, Des implications répressives du droit au respect privé de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, Revue Science Criminal, 1986, sayfa 720, Naismith AGM 143 ve devamı, Charrier AGE, sayfa 145 ve devamı, Russo AGM 309, Dişkhoff AGE, sayfa 491. Diğer yandan bir çocuğun isminin belirlenmesi veya isim değişikliğine gitme istemleri özel yaşam hakkına girmektedir. Ebeveynin koymasını istediği ismin sözleşmece geçerli görülebilecek bir meşru nedene dayanmaksızın nüfus idaresi tarafından kabul edilmeyerek kaydının reddedilmesi sözleşmenin 8. maddesinin açık bir ihlalini oluşturur. Dipnot, AİHM GIO Fransa 24-10-1996 Berger AGE sayfa 355-356. İsim ve soy isim değiştirme istemlerinin hangi durumlarda 8. madde ihlaline yol açacağına ilişkin komisyon kararları ve analizi hakkında ayrıntılı açıklamalar için bakınız Naismith AGM sayfa 145'ten 147'ye. Aynı şekilde İngiliz cezaevinde kalan bir mahkumun nişanlısının ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla daha yakın bir yere nakline dair isteminin makul bir nedene dayanmaksızın reddedilmesini AİHK 8. maddenin ihlali biçiminde değerlendirmiştir. Dipnot AİHK 1-10-1990 Wakefield, İngiltere Rekno 15817 bölü 89 DR 67 sayfa 88. AİHM'de benzer bir olayda bir Fransız mahkumun ziyaretçileriyle görüşme hakkını 8. madde açısından ele almıştır. Dipnot AİHM Tomasi Fransa 27-8-1992 Berger AGE sayfa 23'ten 27'ye. Kişilere ait özel bilgilerin resmi makamlar tarafından toplanıp arşivlenmesini, komisyon özel yaşamın gizliliği hakkının ihlaline yol açtığına karar vermiştir. Dipnot AİHM Aman İsviçre 16-2-2000 Rotaru Romanya 4-5-2000. Kişilerin üçüncü madde içerisine girmeyen bazı fiziksel ve moral bütünlüğünün korunmasına ilişkin ihlaller de 8. madde kapsamında düşünülmektedir. Örneğin organ ve doku nakilleri, kan incelemeleri, tıbbi testler gibi. Dipnot Şariye AGE sayfa 148. 3. Aile kavramı. Sözleşme organlarının yorumuna göre ailenin doğal nitelik taşımasıyla hukuksal anlamda aile arasında bir fark bulunmamaktadır. Başka bir deyişle sözleşmenin 8. maddesi sadece hukuka dayalı olarak kurulmuş aileyi değil, birlikte yaşamaya dayanan, hukuksal niteliği olmayan aileye de uygulanır. Dipnot Russo AGM sayfa 316, Naismith AGM sayfa 157, AİHM Kron ve diğerleri Hollanda 21-10-1994, A297C, PR33, Johnston ve diğerleri İrlanda 18-12-1986, PR25. Sözleşme ile aile yaşamının korunması hakkı içerisine eşlerin birbirleriyle ilişkileri, velayet ve vesayet durumları, evliliğin sona ermesini müteakip çocuklarla ana babanın ilişkileri de girmektedir. 4. Haberleşmenin gizliliği. Maddede sayılan haklardan birisi de haberleşmenin gizliliği hakkıdır. Bununla kişilerin hangi araç ve yolla olursa olsun diğer kişilerle yaptığı ve özel nitelik taşıyan haberleşmelerini kişilerden veya devlet organlarınca öğrenilme endişesinden uzak bir biçimde yapabilmeleri hakkı anlaşılmaktadır. Örneğin üçüncü kişilerin veya devletin kişinin mektup, e-mail, faks, telefon, telex ve benzeri araçlarıyla yaptığı yazışma ve konuşmaları dinlememesi ve okumaması içeriğine ait bilgilere girememesi gibi. Ancak 8. maddede yer alan diğer haklarda olduğu gibi haberleşmenin gizliliği hakkı da mutlak bir nitelik taşımayıp meşru nedenlere bağlı olarak ve yasal bir temele dayanılarak ve bireylere güvenceler sunmak kaydıyla haberleşmenin gizliliğine taraf devletlerce müdahalede bulunulabilir. 5. Konut kavramı. Maddede güvence altına alınan haklardan birisi de konut dokunulmazlığıdır. Konut, kişilerin özel yaşamlarının geçtiği mekanlar ile ticari veya mesleki yaşamlarını sürdürdükleri yerlerdir. Dipnot, AİHM, Chapel, İngiltere, 33.989, PR51. Bir fabrikanın deposu, avukatın yazıhanesi, üzerinde yaşadığı karavan, yüzen ev, houseboat, çingene çadırı, gypsy karavan, sözleşme anlamında konutturlar. Dipnot, Naismith AGM sayfa 153, Şariye AGE sayfa 162. Örneğin 8. maddenin 2. fıkrasına aykırı olarak yapılan bir kamulaştırma, konuta saygı yükümlülüğünün ihlali anlamına gelir. Dipnot, AİHK 33.982, Rekno 9261/81, DR 28, sayfa 177. H. Düşünce, kanaat, inanç ve din özgürlüğü. Dipnot, R. Goy, La garantie de la liberté de la religion, l'article 9 de la Convention de Rome, Revue Droit Public, 1991, sayfa 5'ten 60'a, G. González, La Convention Européenne des Droits de l'Homme et la Liberté de la Religion, Economica, 1997, J. A. Frowein, Article 9, İçinde La Convention Européenne des Droits de l'Homme, Commentaire article par article, sous la direction de L.E. Petiti et Deco P.H. Imbert, 2e édition, Economica, Paris, 1999, sayfa 353'ten 360'a, E. Öktem, Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü, Liberté Yayınları, Ankara, 2003, J. Sass, La liberté de conscience et l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mélange en hommage à Louis-Edmond Petiti, Brûlant, Bruxelles, 1998, sayfa 723'den 733'e. J. Rosakis, The Case of the Commission as Regards Freedom of Thought, Conscience and Religion, Article 9 of the Convention, The Birth of European Human Rights Law, Editör M. Salvia de M. E. Villager, Baden, 1998, sayfa 201'den 210'a, Jacobs White, AGE, sayfa 264'ten 275'e, Dishkov, AGE, sayfa 541'den 557'ye, Velu Ercek AGE sayfa 579'dan 592'ye.